Ayrım 11. Bir insan. Oriana Fallaci, sayfa 148. Kaldırımda 4 polis vardı. Neyse balkonda bir hava biraz serindi. Ortalığa yasemin kokusu yayılıyor, hurma dalına asılı sarımsak demetini hafif bir rüzgar sallıyordu. Andrea'ya sordum. Nedir bu? Kem gözleri uzaklaştırmaya yarar. Nazar değmesin diye, polis gelmesin diye. Gerçekten kalacak mısınız? Hayır, kalmayacağım. Lütfen anlatın kendisine. Siz kendiniz anlatın. Allah kolaylık versin. Kolay olmayacak. O bir şey isteyince karşı gelmek hemen hemen olanaksızdır. Ben buraya itaat etmek için gelmedim. Aman Tanrım, herkes önce böyle diyor, sonra hiçbiri sözünden çıkmıyor. Onun sözünden çıkamadıkları için tam 14 kişi hapse girdi. Ama yine de uçağa atlayıp gidebilirsiniz. Roma'ya gece uçak vardır sanırım. İsterseniz sizi havaalanına götürebilirim. Niçin? Benim için mi endişelisin? Dışarıda dolaşan polislerin beni tutuklamalarından mı korkuyorsun? Yine gülümsedi. Hayır, polisler tutuklamaz. Anlamıyorum ne demek istediğini. Demek istiyorum ki o yaptığınız bir görüşme değildi. Ruhum boşalımıydı. Oysa sükunete gereksinimi var. Dinlenmeli birazcık. Aşk bir dinlenme değildir ve ruhun boşalımından kaynaklanınca trajediye dönüşebilir. Abartma dedim sertçe bir sesle. Onun bu tutumu ve tanık olmasını istediğinden daha çoğunu görmesi beni sinirlendiriyordu. Evet ama bir yandan susmasını isterken bir yandan da söylediklerini duymak istiyordum. Bu nedenle de konuşmasını engellemiyordum. Lütfen abartma. Abartmıyorum. Biraz abartıyor muyum dersiniz? Biz Yunanlılar trajediyi severiz. Trajediyi biz icat ettik. Her şeyde trajedi görebiliriz. Hangi trajediden söz ediyorsun? Tek bir trajedi türü vardır ve değişmeyen 3 unsura dayanır. Aşk, acı, ölüm. Ancak bunları söylerken hafif aksayan yürüyüşünde içeri girdin. Her şey tamam, planladım. Sen salonda uyuyacaksın, lüks bir otel odasına benzemez ama Boyatis hapishanesindeki ranzadan iyidir. Dinle beni Aleko, patlıcan salatasından hoşlanır mısın? Aleko, ıspanaklı böreğin bile ne olduğunu bilmiyorsun. Hepsi de Zakarakis'in mercimek yemeğinden iyidir. Anımsıyorsun değil mi Zakarakis'in mercimek yemeğini? Sürekli konuşuyor, bana ağız açtırmıyordun. Sonunda omuzlarımdan tutarak balkona dayandın ve içine hava çekmeyi çok özlemişçesine burun deliklerini açarak 5 yıl ve 10 gündür ilk kez yasemin kokusu duyuyordum. Dün gece duymamıştım dedin. Nasıl duymadın dedi Andrea. Dün kokmuyordu işte. Peki, peki. Dün yaseminler kokmuyordu. Yemek fazla neşeli geçmedi. Davetli olan Andrea da düşünceli görünüyordu. Sen neşe yaratmaya çalışıyor ve Boetis'i lüks bir otel odasıymış gibi anlatıyordun. Sıcak suyu, yüzme havuzu, her türlü konforu olan bir otel gibiydi diyordun Boetis hapishanesi hakkında. Bakışlarında bir süzüş, samimiyet dileyen bir davranışın olmadı. Kısacası balkonda duyduğum endişelerin tekrarını gerektiren bir şey olmadı. O kadar ki bir ara o el oyunlarının, derin bakışların yalın bir dostluk belirtisi olduğu ve aşka ilişkin konuşmalarının da siyasal anlam taşıdığı kanısına vardım. O gece evinde kalma teklifini kabul edebilir, ertesi sabah yola çıkabilirdim. Geceliğin ev yavaş yavaş seni görmeye gelenlerle doldu. Seni kucaklamak için gelmişlerdi. Olup bitenlere karşı merakla duyuyordum. Uzun ve önemli bir geziden ülkesine dönen bir önder gibi onlara karşı pervasızca davranışını görmek istiyordum. Gelenlerle konuşma, onları eğitme, uyarma yöntemi ilgimi çekiyordu. Evet, yeniden böyle buluşmak güzel bir şeydi ama zevkten sarhoşa dönmemek gerekirdi. Af bir oyundu. Sağın yani Evangelos Averoflar'ın desteğiyle diktatörlüğü güçlendirme oyunuydu. Evet, insanın kendi yatağında uyuması hoşa giden bir konfordu. Fakat insan hapisten kendi yatağında yatmak için değil, savaşımını sürdürmek için çıkar. Averof adı ağzından düşmüyordu. Andrea'nın çevirisinden alıyordum ki sen Averof'tan en az bir zorbadan olduğu kadar nefret ediyordun. Ne diyor? Averof'un işbirlikçi olduğunu söylüyor. Ne söylüyor? Papadopouloslar geçer, Averoflar kalır diyor. Averof'un işbirlikçi olduğunu söylüyor. Ne söylüyor? Papadopouloslar geçer, Averoflar kalır diyor. Dilinde yine çok sık dolaşan ve sertçe yargıladığım başka bir isim de Andrea Papandreou'ydu. Sürgündeki solun resmi temsilcisi. Ne diyor? Bir operet lideridir diyor. Onun gibi kişilerin diktatörlükleri yeni diktatörlüklerle değiştirdiklerini ve en iyi olasılıkla otoriter rejimlere ortam hazırladıklarını söylüyor. Bu sözler senin yüzünden bile belli olan özgürlükçü yapını, ideolojik bağımsızlığını ortaya koyuyordu. Neredeyse insanların ideal kardeşliğine götürüyordu seni bu inançlar. Evet, bu evde kalabilirim diye karar verdim. Siyah elbiseli kadına, annene, mutfakta yardım etmeye gittim. Odaya döndüğümde seni sakin görüyorum dedi Andrea. Evet, sakinim. Demek gerçekten kalacaksın burada. Kalacağımı sanıyorum. Öyleyse iyi geceler, iyi geceler. Selam verdim ve yorgunluğa yenilmiş durumda odanın kapısını kapadım. Koyu renkli camdan yapılmış bir kapıydı. Dışarıda elektriğin ışığı rahatsız ediciydi ama divanın üzerine uzanınca daha fazla dayanamayarak birden gözlerim kapanmış. İki saat sonra ayak sesleriyle üzerime çökeceğini sandığım bir tehlikenin belli belirsiz korkusu uyandırdı beni. Ev bir sessizlik kundağına sarılmıştı. Bahçede yaprak hışırtısı bile yoktu. Oysa yanlış duymuş olamazdım. Adımların sesi uyku perdesinden çok net geçmişti kulağıma. Adımların ritmini bile anımsıyorum. Israrlı, ağır bir ayağının kırık tabanını yerde sürmekten çekinen adımlar. Cam kapıya göz attım. Kimsecik yoktu. Hayret. Belki de gece kalkıp yanıma geleceğin korkusu bilinçaltına yerleşmişti. Tekrar uyumak için gözlerimi kapadım. Fakat o ayak sesleri tekrar yankılandı gecenin sessizliğinde. Cam kapının ötesinde vücudunun gölgesi belirdi. Kapkara ve hareketsiz. Soluğumu tutarak ayağa fırladım. Vücut yapısını bana yıl gibi gelen uzun bir süre içinde inceledim. Gölge kaydı gitti, sonra aynı yürüyüş temposuyla uzaklaştı. Bir ara duraladı, geri dönmek için. Bunun üzerine gölge yeniden belirdi. Bu kez daha yakın ve daha belirgindi. Bir kol kalktı, kapının mandalını yakaladı. Kapı sanki koluna saldırmıştı, hemen geri çekti. Ve yeniden o kahredici bekleyiş başladı. Her an bizi karanlıkta karşı karşıya getirecek, duymak istemediğim cümleyi söyletecek, tehlikenin heyecanını yaşadım. Kol yeniden yükseliyordu. Parmaklar mandalı yakaladı ve bu kez üzerinde kaldı. Mandal aşağı inerken gıcırdadı. Fakat girişimini birden yarıda kestin. Geri gittin ve kapını çarparak odana girdin. Küt! Ev darbenin etkisiyle gürültüye boğuldu. O çılgınca girişimleri biliyordum. Savaşta yanından ıslık çala çala beni vurmadan geçen kurşunlar gibiydi. Savaşın en acımasız yanı kurtulduğunu sandığın anda vurulmandır. Boş bulunduğun ya da kendini güven içinde hissettiğin an kurşunu yersin. O gün de öyle olmuştu. İlk kurşunun gelmesini bekliyordum. Sabahleyin yeniden karşılaşacağımız an gelip çatmıştı. Bunu kolaylıkla atlattım. Çünkü koridorda karşılaştığımızda birbirine saldıracak iki kedi gibi ikimiz de kaskatı kesildik. Kalimera, günaydın. Sonra da yanımdaki patlamalardan da hafif yara bereyle kurtuldum. Öldürücü darbe değildi bunlar. Omzun omzuma, kolun koluma değmişti. Öldürücü darbe bana söylemek isteyip benim de duymak istemediğim cümledeydi. Bunu söylemeni engellemek için yanımızdaki kişilerle konuşuyor, onlara sığınıyordum. Bazen ikimiz yalnız kalsak bile düşünceni dağıtacak biçimde seni ilgilendiren şeyler soruyordum. Proton'u okudun mu? Bakunin'i okudun mu? Hiç Marksist oldun mu? Bu tür kaçamaklar yapacağıma neden çekip gitmiyordum sanki? Bunu sormaya gerek yok. Uçağım saat 7'de kalkıyordu. 7'den önce senden ayrılmak aklımdan geçmediği gibi saat 7'nin yaklaşmakta olduğunu düşünmek de içime hüzün veriyordu. Uçak iniş kalkışı duyduğun her sefer yüreğim çarpıyor ve sana yaklaşmamak için kendimi zor tutuyordum. Sonu kötü bitecek bir aşkın grafiği miydi bu acaba? Saat 1'e doğru Andrea geldi. Sonra yemeği alıkoyduğun birkaç arkadaşın. Onlarla çok ateşli bir tartışmaya daldığın için aramızdaki gerilim hafifledi. Kendi kendime şöyle diyordum. Yıllarca hapiste kalmış birinin onu takdir eden ve anlayan bir kadına ilgi duyması, uzun süren açlığını gidermek istemesi olağandır. Bütün bunlarda aşka, acıya, tehlikeli ve derin bir bağın getireceği tehditte neden yer olsun? Olağan bazı şeyleri çok duyarlı biçimde yorumlamıştım. Yarın başlayacak olan 24 saat bana daha aydınlık bir ışık getirecek ve Andrea benim kötü habercim olmayacaktı. Bu nedenle yarın sabah kalktığımda yeniden bulduğum huzur için kendimi kutlayacaktım. Öğleden sonranın saat 3:30'uydu. Kaldırımdaki ağaçlarda Ağustos böcekleri çığırışıyor, esen bir rüzgar soluk almayı kolaylaştırıyordu. Palmiyeye dayandım, bir sigara yakıp sarımsak demetine bakarken neşelendim. Sonra göz kapaklarımı kaldırdım ve seni gördüm. Güneşteydin. Öyle soluktu ki tenin, çenendeki yara olgun bir çilekten daha kırmızı görünüyordu. Bakışların üzerinde yoğunlaştırarak bir gece önceki yürüyüşünle gelip önümde durdun. Hiçbir şey söylemeden beni eve soktun. Yine hiçbir şey söylemeden odanın içine ittin ve Andrea'nın korkulu bakışları arasında kapıyı kapadığını fark ettim. Konuşalım. Şöyle buyur. Bana bir sandalye gösterdin. Sen de yatağın üstüne oturarak kollarını kavuşturdun. Sen gitmeyeceksin. Gitmeyecek miyim? Evet, gitmeyeceksin. Peki neden gitmeyecekmişim, Aleko? Çünkü gitmeni istemiyorum. Ve ben istemiyorum dedim mi, istemiyorum demektir. Dinle Aleko, ben yapmayı istediğim şeyi yaptım. Bitti, kalmam için bir neden yok. Neyi bitirdin? Görüşmeyi bitirdim, işimi. Ben buraya bir iş için gelmiştim. Seninle söyleşi yapmak için. Anımsıyorsun değil mi? Ve yaptım, bitti. Sen burada bir görüşme için bulunmuyordun. Benim için gelmiştin. Sen benim için buradasın. Bolivya'da, Vietnam'da, Brezilya'da başkaları için ne yaptımsa senin için de yaptım. Yalan söyleme. Dinle Aleko. Bak Aleko, dinle. Ben serüven peşinde koşmuyorum ve ben de. Barikatın benim yanında ortak fikirler ve duygular beslemek. Arkadaş ve dosttan başka bir şey olmaya yetmez. Biliyorum. Ben senin dilini bile bilmiyorum. Fark etmez. Başka bir ülkede yaşıyorum. Zarar yok. Yaşamımı değiştiremem. Ne fark eder? Fark etmez olur mu? Bütün bunlar önemli noktalar. Eğer dün gece odama girmiş olsaydın sana bunları söyleyecektim. Birden irkildin. Vücudunda bir yer sanki iğneyle delinmişti. Dün gece gördüm seni Aleko. Girmemen için dua ettim. Çünkü cesaretin yok. Ayağa fırladım, hakaret kabul ederek, belki cesaretim yok dedim. Fakat sana ihtiyacım da yok. Çünkü sendeki hüzne de ihtiyacım yok. Ben batıl inançları olan biri değilim. Ben açık fikirli bir kadınım. Fakat seninle birlikte yaşamanın bana acı vereceğini seziyorum. Evet, senden korkuyordum. Senden. Yoksa seninle yatmaktan değil. Ve o anda kartımı açık oynadım. Gel, benimle yatmak istiyorsan gel. Eğer istediğin buysa çabuk yatağa gidelim. Çünkü bu gece gidiyorum. Ne dedin sen? Dedim ki, eğer benimle yatmak istiyorsan acele etmeliyiz. Çünkü bu gece gidiyorum. Şaşkınlık birden kızgınlığa dönüştü, göğsün genişledi. Fakat ben seni seviyorum. Yaralanmış bir hayvan kükreşiydi bu. Kollarım beni sarstı, sarstı, sonunda bir kıskaç gibi sıktı. O sıcak soluğun, aşlar gibi saldıran ağzım. Ya o gözler, içinde yanan bir ormanın alevini gördüğüm o inanılmaz gözler. Bir an senden özür dilemek, benim de seni sevdiğimi söylemek istedim. Fakat sonra o gözlerinle karşılaşınca içimi bir dehşet kapladı çünkü o gözlerin içinde ölüm dolaşıyordu. Ne kadar gerçeküstü bir yargı gibi görünse de ben sana diyorum ki o gözlerde ölüm dolaşıyordu. Alnına yazılmış kaderinin oyuncağı olarak ben araya girince gerçekleşecek şeyler apaçık belli oluyordu. Senin yazgında yenilgi vardı. Bir Mayıs gecesine dek senin peşinden gelecek. Bulyagmeni sokağında, üzerinde Texaso yazılı, garajın karanlık deliğinde seni çalacak bir kötü yazgı yer almıştı benliğinde. Sonra bana yükleyeceğini üzüntüler, yaşamından, benliğimden, özveride bulunmama yol açıp beni Sancho Pancho gibi peşinden sürükleyişlerini izleyecekti. Vay senin aşkını kabul edene, vay seni sevene, bu gerçeği bir anda ve kesinlikle anlamıştım. Ve hemen kollarının, dudaklarının arasından kurtulup yan odaya daldım, alelacele ve rastgele eşyayla bavulumu doldurarak Andrea'yı çağırdım. Beni havaalanına götürüp götürmeyeceğini sordum. Saat 5'e doğru bir uçak olmalıydı. Şansım yaver giderse yetişebilirdim. 10 dakikada varırız alana değil mi? Evet diye yanıtladı Andrea. Hazır ol duruma geçer gibi. Sırtını duvara yaslamış, eller cepte ve bıyıklarının altında gizlenmiş bir gülücükle olup bitenleri ve konuşmaları sessizlik içinde izliyor. Beni durdurmak ya da sakinleştirmek için hiçbir davranışta bulunmuyordum. Ancak annenle vedalaştıktan sonra ben de geliyorum dedin. Beni otomobile kadar götürüp yanıma oturduktan sonra tok bir sesle gidelim dedin. Yol boyunca tek bir sözcük çıkmadı ağzından. Ben de hiç konuşmadım. Söylenecek hiçbir şey kalmamış gibiydi. Havaalanına vardığımızda taksiden indim. Andrea ile vedalaştım, elini sıktım, elimi sıktın ve ciao, Yasu dedin. Fakat ancak bir iki adım atmıştım ki sesin bir emir gibi gürledi. Sevgilim, döndüm. Arabadan sağ yanın görülüyordu. İki parmağınla zafer işareti ve yapmıştın. Yüzünde de sevgini ele veren bir kızgınlık belirmişti. Döneceksin, yeniş düşeceksin, döneceksin. Gerçekten çabuk döndüm. İlk telgraf barışımın ertesi günü geldi. Seni bekliyorum diyordu. İkinci telgraf da iki gün sonra geldi. Daha ne bekliyorsun? Üçüncü telgraf 4 gün sonra. İçimde büyük bir hüzün var. Neden cesaretini toplayıp gelmiyorsun? Bir hafta sonra Bond'da olduğum bir sırada poliklinikte tedavi gördüğünü ve tedavinin iyi gittiğini bildiriyordum. Bu bilginin yanında kısacık bir de şiir vardı. Unutulmuş aşk düşünceleri yeniden filizleniyor ve beni yeniden yaşama sürüyorlar. Altında da bir not, senin için. Bond'dan New York'a gitmem gerekiyordu ama yolculuğu iptal edip Atina'ya direkt bir uçak soruşturdum. Frankfurt'tan kalkan vardı Atina'ya. Fakat Bond'dan Frankfurt'a otomobille gidip orada yakalamalıydım uçağı. Öyle yaptım ve birkaç saat sonra artık kendimi kurtaramayacağım kaderin anaforuna girmek üzere ülkene iniyordum. Kader bazen yaşam içgüdüsünün direnişini ve mutluluğun binbir tartışmaya açık duraksamalarını aşıyor. Mutluluk bazen bir taksinin, Gecenin saat 9'unda hastane önünde durması ve hastaneden gölge gibi birinin çıkıp arabayı atlayarak üstüme sıçramasıyla boşalan bir kahkahadır. Polikliniğe geldiğimde sini çevrilmiş doktorlar ve ilaçlar arasında tam bir hasta gibi yatıyordum. İncecik bir sesle gece saat 9'da gelmemi fısıldamıştın. Hastayım, iyi değilim demiştin. Şimdi ise kendine gelmiş durumda kanlı canlı beni bir takside kucaklıyordun. Çabuk, çok çabuk. Ne yapıyorsun, ne oluyor sana? Kaçtım. Kaçtım demekle neyi kastediyorsun? Şunu. Kalktım, giyindim, nöbetçiye bir tane indirdim ve buraya seninle buluşmaya geldim. Hemşireye bir tane indirdin ha? Evet, beni bırakmak istemiyordu. Çıkamazsın diyordu. Çıkıp çıkamayacağımı ona anlatmış oldum böylece. Nasıl anlattın? Yatağıma bağlayarak. Yarın sabah saat 5'e dek yatağımda yatacak. Bağırmaması için ağzımda bir güzelce flasterledim. İnanmıyorum. İnanmamakla iyi ediyorsun. Zaten ben de kuvvet kullanmadım, zeka ile çözümledim. Nöbet saatlerini sordum, gece 9, saat 5 dedi. Rahat yatağında yatmayı isteyip istemediğini sordum, isterim dedi. Ona pijamalarımı giydirdim, ben de onun ayakkabılarını giymek üzere alıp kaçtım. Kafası fazla çalışan biri değil, sabaha dek odamdan çıkmaz. Bir güldüm, bir güldüm. Korkudan kendimi tümüyle kurtarmış ve sende hiç görmediğim bir yanını, neşeli yanını görmüş olarak güldüm de güldüm. Sen de bu gülüşe katıldın. Beni aldattığını da itiraf ettin. Bugün o kadar kötü değildi sağlık durumun. Polikliniğe seni birkaç tahlil için almışlardı. Ertesi gün taburcu edeceklerdi. Taksi şoförü olup bitenleri bilmediği halde dikiz aynasından bakarak gülüyordu. Araba ışıklı kentten geçerek Bluagmeni sokağına girdi. Üzerinde Texaco yazılı garajın önünden geçti. 3 yıl sonra ölümle karşılaşmazdan az önce son yemeğini yiyeceğin lokantanın önünde bıraktı bizi. Eğer tanrılar bize kaderimizi önceden bildirecek olsalar, senin alın yazın şudur deseler, inanmazdık ve ben alay ederek kader diye bir şey olmadığını söylerdim. Nereye gidiyoruz? Tesoro Pulsos'a. Nasıl bir yer? Deniz kenarında açıklık bir yer. Balık yeriz. Sever misin? Evet. Ben sevmem. Suikast öncesi yemeğini burada yemiştim ve balık diye diyeyim. Peki neden gidiyoruz? Çünkü bu akşam balığa bile meydan okuyabilirim. Mutluluk bazen lokantaya girdiğimizde sana bir kahraman gözüyle değil de suikaste başaramamış, düzene karşı gelmiş, en azından olduğu yerde yani hapiste kalması gereken bir hayalperest gözüyle bakıldığında her yanının gururla titreyişidir. Masalardan korkmuş insanların fısıltısıyla hakaret edası taşıyan öksürükler geliyordu. Bu şey değil mi? Elçiliklerden birinde çalışan bir züppede İngilizce olarak "Bak kim geldi, nerelerdeydi?" diyordu. Söylemek istediklerini anladın ve bir an için ayakta duramayacak gibi olup bana yaslandın. İlerlemek mi yoksa geriye mi dönmek gerektiğini kestiremiyorsun. Sonra her şeyin sana vız geldiğini gösteren bir davranışla meraklı bakışları arasında beni çekip bir masaya götürdün. Fısıltılar sürüp gidiyordu. Sözlerin her biri sana bıçak gibi saplanıyordu. Arada sırada acısı içine işliyormuş da bundan kurtulmak istiyormuş gibi başını sallıyordun. Özgürlük ne büyük hayal, ne yorgunluk. Fakat parmaklarım seninkileri arayıp, yalnız olmadığını anlatmak için parmaklarını sıkınca gözlerinde parıltılar dolaştı. Biliyorum. Birlikte meydan okuyarak yaşamak güzel şey. Birinin gizliden de olsa, başının belaya gireceğinden çekine çekine de olsa gülümsemesi güzel şey. Az sonra bir şişe şarapla çıka gelen bir garson cesaretle, "Bu şişeyi size ben ikram ediyorum. Senin burada bulunman bizim için bir onurdur, Aleko," dedi. Gökyüzü, yıldızlar serpilmiş lacivert bir perde gibi yayılmıştı. Yanımızda çiçekleri mis gibi açmış portakal ağacı duruyordu. Yavaştan kendimizden geçerek gizemli bir köşeye çekiliyoruz. Yoksa bilincin ötesinde bir yere mi? Elinde güllerle bir çiçekçi kız giriyor. Bir demet alıp kucağıma attın. Piyango satan bir adamdan bir deste bilet alıp tabağımın üstüne dizdin. Her davranışın temiz bir baş iletişimi ve sevilmek için bir dua gibiydi. Çatalı düşürüyorsun, kaşığı düşürüyorsun ve bunları düşürünce bir çocuk gibi kızarıp bozarıyorsun. Geldiğim zaman vermek için hazırladığın armağanı veriyorsun. Katlanmış ve üstü küçücük harflerle bezenmiş bir kağıt parçası. Aleko, nedir bu? Çok beğendiğim şiirim. Yolculuk. Bunu sana adadım. Bak, başında senin adın var. Sonra insanın ruhunu alt üst eden sesinle çevirisini yaptın bana. Yolculuk şiirindeki yolculuk sözcüğüyle yaşamı kastediyordun. Gemi de sendin. Hiçbir zaman demir atmayacak bir gemi. Sevgilerin, isteklerin, hak edilmiş bir dinlenmenin atılmamış demiri. Çünkü sen düşleri izlemekten hiç vazgeçmeyecek bir insandın. Ne düşü olduğunu sorsam belki bilemeyeceksin. Bugün adı özgürlük olan bir düştür, yarın adı gerçek olan bir düş olacaktır. Gerçek hedefler olması ya da olmaması önemli değildi. Önemli olan ışığını, serabını izlemekti. Mutluluk bazen portakal ve limon ağaçlarıyla çevrilenmiş bir eve giden yolda, insanın gece yarısı kendini bırakmasıdır. Ayaklarımızın ucuna basa basa ve senin her hareketini kontrol eden polisleri aldırmadan eve girdik. Mutluluk bazen balkona dek yükselmiş yasemin ağacından bir dal koparıp çekingenliğinle birlikte sunmandır. Mutluluk bazen renginin solmuşluğunu, eğri büğrü koltuk bacaklarını, delik deşik döşemelerini artık görmediğim bir odadır. Çünkü sen varsın. Mutluluk bazen rüzgar zeytin dalları arasından hışırdayarak denizin sesini getirirken senin alnımı utanarak kondurduğum bir öpücüktür. Bazen de öylesine yalnız kaldım ki artık hiç yalnız kalmak istemiyorum. Benden hiç ayrılmayacağına yemin et diye fısıldarken yanığının kenarından inen bir damla gözyaşıdır. Mutluluk bazen senin ciddileşmiş yüzünün benim ciddileşmiş yüzüme yaklaşması, duygu dolu gözlerinin benim duygu dolu gözlerimde dalıp kaybolması, yaşamlarında ilk kez kucaklaşan çocuk yaştaki aşıklar gibi ya da bir kutsal töreni yerine getiriyormuşçasına sarılmalarıdır. Mutluluk bazen uzun ve büyüleyici bir sessizliktir. Dudaklarımızın tereddütle birbirine değmesi, kararlılıkla birleşmesi, vücutlarımızın birbirine yapışması, aramızda akan ılık bir nehrin tatlılığında kaybolması ve sonsuzluk gibi sürüp giden karşılıklı hareketlerin tekrarlanmasından doğan uzun ve büyüleyici bir sessizlik. Benim zamanım senin sahip olduğun şeyler arasına katılmıştı artık. Seni idam poligonuna götürmek için ilerleyen manga falan yok karşında artık. Sonra ikimiz de bitkin durumda yanaklarımızı aynı yastığa dayadık. Sen birden seni şimdi de seviyorum, sonra da seveceğim diye haykırdın. Şimdi sen tekrarla bakalım. Hafif bir sesle tekrarladım. Sonra da ekledim. Ya böyle olmazsa? Hep böyle olacak. Son bir kez daha savunmamı yapmakla meşgulüm. Hiçbir şey sürekli değildir Aleko. Sen yaşlandığın zaman ve ben yaşlanmayacağım. Hiçbir zaman yaşlanmayacağım. Yaşlanmaz olur musun? Ünlü bir yaşlı olacaksın. Beyaz bıyıklı. Benim hiçbir zaman beyaz bıyıklarım olmayacak. Hatta hafiften ağarmış bıyıklarım bile olmayacak. Boyayacak mısın? Hayır. Ağarmadan öleceğim. Bak işte o zaman beni nasıl hep seveceksin? Sen ciddi mi konuşuyorsun yoksa şaka mı ediyorsun? Şaka yaptığına inanmak zorundayım. Göz bebeğindeki alaycı bir ışıkla nice yarınları içinde saklayan neşen vücudunu bana saldırtıyor. Doymamacasına. Bu arada balkonda geçen bir konuşmayı anımsamamak iyi olur. Biz Yunanlılar trajediye düşkünüz. Belki de bunu kendimizin yaratmış oluşundandır. Nedir trajediden söz ediyorsun? Tek tip trajedi vardır ve üç unsura dayanır her zaman. Aşk, acı, ölüm. Boetis hapishanesinden ayrılıp mekan unsurunu tekrar karboladıktan sonra yalnızca hastaneye gitmek ve beni Tsarapulos lokantasına götürmek için dışarı çıkıyordun. Denize de gidelim ve işte Grifada plajındayız. Çekingen yürüyorsun başını eğerek. Bir şey söylemek istediğin zaman dudaklarını ancak kıpırdatıyorsun. Anlamıyorum neyin var. Korkudan mı, sevinçten mi? Birden ileri fırladın ve denize doğru koştun. Kısrak gibi adımlar atarak pervasızca koşuyor ve haykırıyordun. Yaşamak, yaşamak, yaşamak. Bugün seni bu kıyıda izleyenler yok artık. Anımsamak istemediğin bir Ağustos sabahı gibi kötü bakmıyor deniz sana. Denizin tam kıyısında birden durdun. Geri dönüp beni çağırdın, kollarını açtın. Koşup geldim ve ikimiz birden sıcak kumların üstüne düşüp yuvarlanmaya başladık. Yaşamak, yaşamak, yaşamak. Gerçekten Papadopoulos adında bir tiran var mı? Ioannidis diye birini tanıyan var mı? Ya Teofilo Yannakos, Hazizdikis ve Zakarakis diye birilerini? Yüzlerini hiç görmedim. Bir hafta süreyle ağzımıza o adları hiç almayacağız. Mutluluk bazen düşüncelere bir haftalığına perde germektir. O soyut ya da gerçeküstü haftayı şaşkınlık ve inançsızlık içinde anımsamamak olanaksız. Herkesten uzak, kendi kendimize tümüyle yeterli, olaylar çemberinin dışında rastladığımız büyüleyici bir ortamda gerçeküstü bir yaşam sürdük. Eve döndüğümüzde senin daracık yatağında yatıyorduk. Yatak öylesine dardı ki birbirimizi sarılmadan yatınca düşebilirdik. Glifada'daki tabernalardan birinde mavi gözleri suya batıkmış gibi parıldayan yaşlı gitarcı bize iki kişiye bir yatak şarkısını söylerdi. Her şey Egine Adası'na gittiğimiz gün birden sona erdi. 11. ayrımın sonu sayfa 161.